Ayrım 23, sayfa 244. Ultimatum, Anders de la Motte. 28. bölüm. Yavaş yavaş uyandı, gözlerini açmak için acele etmedi ve orada karanlıkta öylece birkaç saniye uzanıp sesleri dinledi. Sabah güneşinin ısıttığı ahşap duvarlar ve zeminin liflerinin çatırdayışı. Evin aşağısındaki küçük iskelenin tepesinde daire çizen martıların çığlıkları. Daha ötede pazar gezisine çıkmış bir tekne. Motorunun sesi o kadar boğuk ki zor duyuluyordu. Duyuları burada hep daha keskin olmuştu. Sanki temiz hava dikkatini dağıtan diğer tüm şeyleri yok ediyordu. Her şeyi ona yeni bir şekilde gösteriyordu. Gözlerini kapalı tutup burnundan soludu. Ovalanmış ahşap zeminin ve kilimlerin tanıdık kokusu, takım adaların kokusunun eski pencerelerden sızışı, tuzlu su, deniz yosunu, güneşte yavaş yavaş kuruyan ıslak kayalar. Ancak o anda başka bir şey fark etti. Ne olduğunu tam tanımlayamadığı bir koku, keskin, neredeyse kekre bir koku. Belki de kanalizasyon borularıydı. Geldiğinde tüm muslukları açıp tuvaletlerin sifonunu çekmişti ve endişelenmesi gereken bir sızıntı işareti görmemişti. Zaten bu koku daha çok tütün dumanını andırıyordu. Tamir gerektiren şeyin ne olduğunu bulma vakti gelmişti. Gözlerini açtı ve tavandaki badanalı panolara baktı. Ciğerlerini havayla doldurup kalkmaya çalıştı. Acı ansızın bastırdı. Sanki göğsünün etrafını sıkı bir bant gibi sarıp boynunu sıktı. Nefessiz kaldı ve acıyı durdurmak için iki büklüm olmayı denedi ama o bant giderek daha sıkılaştı ve onu şilteye mıhladı. Elleri gövdesinde kenetlendi ve kalbinin göğüs kemiğinde vızıldadığını hissetti. Vücudu boyunca oksijen pompalayacağına hava basınçlı bir matkap gibi titreşiyordu. Kalp krizi diye düşündü, kahrolası bir kalp krizi. Birden tavan yüzlerce metre tepesindeymiş gibi oldu. Görüş alanı daralıyor, dar bir tüpe dönüşüyordu. Yataktan kalkmalı, ilacını bulmalıydı, sonra da yardım çağırmalıydı. Yan dönebildi ve komodinin üstünde hap kutusunu ve telefonunu gördü. Parmakları kutuyu kavradı ve kendine çekti. Dişleriyle kapağı açtı, ağzına üç hap atıp parçalamak için dişleriyle çiğnedi. Ağzı yutmaya çalıştı, kuru ve acı bir tozla doldu. Göğsündeki ağrı daha da kuvvetlenmişti, tüp giderek daralıyordu, tavan artık görünmüyordu. Ölmek üzere olduğunu fark etti. Beynindeki oksijen azalıyordu ve her şey acı. Korku, panik birazdan sona erecekti. Bu bir açıdan tuhaf biçimde huzur verici bir düşünceydi. 29. bölüm. Jesper Stenberg gülmemek için kendini zor tutuyordu. Sandalyesinden kalktığında gülümsemesi yüzünü ağrıtıyordu. Korkunç bir trajedi elbette. John birçok açıdan benim rol modelimdi. Ailesinin acısını paylaşıyoruz dediğini duydu telefona. Sonra da söylemesi gereken daha fazla saçmalık. Ama hepsi ister istemez kendi düşüncelerinin altında boğuluyordu. Son bir üzüntü ifadesiyle bitirdi ve ahize yerine oturduğunda Stenberg neredeyse odayı yaralamıştı. Hafif, neredeyse uçucu adımlarla koridorun öbür ucuna yürüdü. Kendini zorlayıp valinin kapısının önünde durdu ve derin birkaç nefes aldı. Sonra kapıyı çalmadan hızla açtı. Valin bacaklarını masasının kenarında çaprazlamıştı. Onları ağır ağır indirmesi birkaç saniye sürdü. ''Duydun mu?'' dedi Stenberg ama valinin küstah yüz ifadesinden cevabı okuyabiliyordu. Gün giderek güzelleşiyordu. ''Neyi duydun mu?'' Stenberg bir süre sessiz kaldı. Aylardır ilk defa tamamen anın içindeydi. Sanki zaman bir tık yavaşlamış, ona zaferinin her yönünü tatma şansı vermişti. Valli'nin ofisine göz gezdirdi. Duvarlarda fotoğraflar, bazılarında Valli'nin ve kendisi beraberdiler. Sayısız kurstan ve kolejden diplomalar. Duvarın orta yerinde Stenberg'in daha evvel fark ettiği bir resim vardı. Ona Carolina'nın ofisine astırdığını anımsatan bir alıntı. Yalnızca büyük başarısızlıkları göze alanlar büyük başarılar elde edebilirler. Valli'nin durumunu neredeyse kusursuz bir özetiydi. Her şeyi göze almıştı ve şimdi de kaybetmişti. John Thorning, dedi Stenberg olabildiğince sakin. Dün sabah ölmüş. Yazlığında şiddetli bir kalp krizi geçirmiş. Korkunç bir trajedi elbette. John yakın bir arkadaşımdı. Stenberg, Valli'nin yüzünün renginin solduğunu, muhtemel sonuçları tartmaya çalışırken zihninden düşüncelerin gelip geçtiğini gördü. Ona biraz yardımcı olmaya karar verdi. Dinle, madem konusu açıldı, söylemek istediğim başka bir şey daha vardı. Seçim sonrası kolluk kuvvetleri İçişleri Bakanlığı'na bağlanacak. Yeni bir makam oluşturulacak. Avrupa'nın geri kalanına uyum sağlayacağız. Tamamen kurumsal şartlar gereği kolluk kuvvetleri savcılara ve mahkemelere çok yakın olmamalı. Resmi şartlar altında bu merkezin müdürü bana rapor verecek. Ancak Eylül'ün son gününden itibaren bu kişi kolluk kuvvetlerini ilgilendiren tüm meselelerden sorumlu olacak. Valli'm bembeyaz kesilmişti. Elbette her kim atanırsa ona seni tavsiye edeceğim ve senin ulusal polis komitesinde uygun bir yer almanı sağlayacağım. Orada yeteneklerini en iyi şekilde değerlendirilecektir, diye devam etti Stenberg. Teşkilat için yaptıklarından zaten herkes haberdar. Sadakatini sorgulayabilecek kimse olduğunu sanmıyorum. Stenberg bir an duraksadı. Bu konuşma son derece tatmin ediciydi ve bir acelesi yoktu. Valli'nin dudaklarını ısırdı. Adem elması yukarı çıkıp indi. O halde burada Adalet Bakanlığı'nda bana bir iş verilmeyecek. Bir tahkikat ya da benzeri bir şey. Stenberg anın tadını çıkardı. Karşısındaki adamda bir umut kıvılcımı oluşacak kadar bekledi. Bunu düşündüm Oscar. Seni hak edecek bir makam gerçekten yok. Oscar Wilde'in önündeki ekrana baktı. Nöbetçi subayı çağırmış ve olabildiğince şey öğrenmişti. Ama öğrendiği hiçbir şey konumunu güçlendirecek bir etkiye sahip değildi. John Thorning pazar günü saat öğleyin 2'yi biraz geçe gelini tarafından bulunmuştu. İspanya'daki evlerinde olan karısı ona o sabah birkaç defa ulaşmaya çalışmıştı ve en yakındaki kişi gelini olduğu için yazlık eve giden de o olmuştu. Kadın eve vardığında John'u yatakta gözleri açık uzanır bir halde bulmuştu. Belli ki akıllı bir kadın olan gelini onun ölmüş olduğunu derhal anlamıştı. Gönderilen polis devriyesi de aynı sonuca varınca doktor yalnızca gerekli evrak işlerini düzenlemek ve ölüm sertifikasını vermek üzere çağrılmıştı. Thorning'in ölümünün eceli de gerçekleşmediğine dair hiçbir gösterge olmadığı gibi evde başka birinin olduğuna dair bir iz de yoktu. Muhtemelen detaylı bir polis soruşturması ya da otopsi yapılmayacaktı. Elbette acı içindeki aile ısrarla istemediği sürece, ki Valli'm buna hiç ihtimal vermiyordu. John Thorning ölmüştü. En az kendisinin kariyeri kadar ölüydü. Stenberg bunu açık açık belirtmişti. Valli Stenberg'in zamanla kendisini yanında tutmanın önemini fark edeceğini ummuştu. Şu ana kadar yaptığı her şeyin ikisinin de iyiliği için olduğunu, ortak amaçlarına hizmet ettiğini, John Thorning'le yaptığı görüşmelerin bile, elbette bu Jesper aklını başına toplayana kadar bir çeşit politik koruma kazanma yöntemiydi. Ve Jesper aklını başına topladığında ikisi Valli'nin John'la kurduğu arkadaşlığı düşmanlarına yaklaşmak ve içeriden bilgi sızdırmak için kullanacaklardı. Ama Valli'nin bunu Jesper'a açıklayacak fırsatı hiç olmamıştı ve artık çok geçti. Cep telefonunun titreşimi Valli'ni olduğu yerde sıçrattı. Ekranda annesinin fotoğrafı belirdi ama cevap vermemeyi tercih etti. Arama sesli mesaja düştü ve telefon sustu, fakat neredeyse hemen ardından tekrar çalmaya başladı. Aradan çıkarmak iyi olacaktı. ''Şu anda müsait değilim anne, seni sonra arayacağım.'' dedi. Yeşil butona basar basmaz. ''Benimle bu şekilde konuşma Oscar, bu önemli.'' Ses her zamankinden daha sertti. Valli'nin derin bir nefes aldı. ''Ne oldu?'' Az önce bankadan arayan kadın oldukça nazikti ama bana ismime çıkarılan yeni bir kredi kartıyla hesabımdan 40 bin kron çekildiğini söyledi. Her şey yolunda mı diye bir kontrol etmek istemiş. Valin burun köprüsünü çimdikledi. Ailemizde asla kredi kartı borcu olmamıştır, diye devam etti annesi. Babam bu konuda oldukça titizdi. Kadına bunun bir dolandırıcılık olması gerektiğini söyledim. O da polise haber vermemiz ve borca itiraz etmemiz gerektiğini söyledi. Oğlumun bir polis memuru olduğunu hem de ülkedeki en önemlilerinden biri olduğunu anlatmaya çalıştım. Ama ses sonundan anladığım kadarıyla bana inanmadı. İsmini söylediğimde bile.
Öyle mi? Wallin parmak uçlarını alnına bastırdı. Nabzı şakaklarında atıyordu. Bunun arkasında kimin olduğunu ve neden yaptığını gayet iyi biliyordu. Kahrolası küçük sürtük.
Bunu halletmeni istiyorum Oscar. Derhal, bankada adımız kötüye çıkmadan, herhalde doğrudan Adalet Bakanı'na çalışan birisi için kolay olacaktır. Ya da belki babandan yardım istememi tercih edersin, onun birçok tanıdığı var, önemli insanlar.
Muhtemelen belediye binasının önündeki vapurlardan gelen keskin bir duman kokusu aniden odaya sızdı ve Wallin pencerenin olduğu tarafa baktı. Pencere kapalıydı fakat Wallin kokuyu kesinlikle alabiliyordu. Hatta vapurun iç kısımlarında kuru odunu yakıp kül eden ateşin gümbürtüsünü, çatırtısını duyduğunu bile hayal etti.
"Anne," dedi sesinin artık çok farklı çıktığını fark ederek, "endişelenmene gerek yok, halledeceğim."
30. Bölüm. Natalie kalbinin daha hızlı atmaya başladığını hissetti. Oscar Wilde'in kapısına dayanmıştı, kahretsin. Adamın yüzü kireç gibiydi ve sözlerine tazyikli bir tükürük spreyi eşlik etmekteydi.
"Neden bahsediyorsun? Hiçbir fikrim yok," dedi Natalie. "Annene bir şey mi oldu?"
Wallin öne doğru bir adım attı ve Natalie'ye onu huzursuz edecek kadar yakınlaşmış oldu. "Sahte bir kredi kartı, neredeyse 40 bin çekilmiş," diye tekrarladı. "Bunun onun için anlamını tahmin edebiliyor musun? Benim için."
Natalie omuzlarını silkti ve giderek artan korkusunu saklamaya çalıştı. "Bunun benimle ne ilgisi var?"
"Aptala yatma, seni küçük sürtük."
"Laflarına dikkat et."
Natalie sesindeki titremeyi duydu. Kalp atışı adeta boğazına çıkmıştı. Wallin öne doğru bir adım daha attı ve Natalie'yi koridorun daha da gerisine çekilmeye zorladı. Elbette kapıyı açmadan önce emniyet zincirini takmalıydı. Ama böylesi bir senaryoyu hiç beklememişti. Faturalar da haftalar boyu Bayan Wallin'e gönderilmemeliydi. Gönderilmeye başladığında da Natalie çoktan gitmiş olacaktı.
"Çizgiyi aştın," diye tısladı Wallin. "Seni kahrolası bir böcek gibi ezeceğim."
Gözleri kocaman açılmış, dişleri sanki Natalie'yi ısırmayı planlıyormuş gibi açığa çıkmıştı.
"Tanrı aşkına sakin ol."
Natalie'nin sesi hiç de umduğu kadar sakin çıkmıyordu. Wallin kapıyı kapattı, ceket cebinde bir şeyler arandı.
"Yalnız değilim," dedi Natalie biraz fazla aceleyle.
Wallin bir an için durdu, sonra sanki dairedeki sesleri dinliyormuş gibi başını yana yatırdı. Ama tek duyabildiği televizyonun gürültüsüydü.
"Yalan söylüyorsun," dedi. "Burada hangi salak olabilir ki?"
Natalie zorlukla nefes alıyordu. Wallin elini cebinden çıkardı. Elektrikli bir jileti andıran siyah dikdörtgen bir nesne tutuyordu. Aletin ucundaki elektrotlarda ufak mavi bir kıvılcım parladı. Korku Natalie'nin nefesini tamamen kesti. Elleriyle siper aldı. "Oscar, Tanrı aşkına." Evin içindeki ani bir takırtı Wallin'i ürpertti. Bulaşık makinesinin kapağı açılmıştı. Wallin birkaç defa gözlerini kırptı. Sanki yeni uyanmış gibi görünüyordu. Ağzını kapatıp etrafa bakındı ve ayaklarının ucundaki paspasla Atıf'ın devasa spor ayakkabılarını gördü.
"Dediğim gibi."
Natalie bu defa sesini sabit tutmayı başardı. "Yalnız değilim.
Annene ne oldu? Onu kim soydu? İnan hiçbir fikrim yok. Kanıtın var mı? Benden şüphelenmeni gerektirecek bir şey. Yoksa buraya gelip bağıra çağıra beni bir şeylerle suçlamazsın, değil mi?"
Wallin cevap vermedi. Şok tabancasını hızlıca cebine geri koydu. Gözleri Natalie ile koşu ayakkabılar arasında gidip geliyordu. Yüzünün rengi yavaş yavaş normale döndü. Mutfaktan biraz daha ses geldi. Bu defa daha gürültülüydü.
"Sessizliğini hayır olarak kabul ediyorum," dedi Natalie. "Anneni dolandırma girişiminin arkasında benim olduğuma dair hiçbir kanıtın yok."
Wallin yiyecekmiş gibi ona bakmaya devam etti. Çenesi kaskatı kesilmişti. Dudakları neredeyse görünmüyordu.
Derken topuklarının üstünde arkasına döndü ve tek bir kelime etmeden çekip gitti. Natalie kapıyı arkasından kapattı ve sessizce kilitledi. Asma kilidi geri taktı, kapıya yaslanıp derin bir nefes verdi.
''Bu neydi böyle?'' diye sordu Atıf başını koridora uzatıp. Yüzündeki ifadeye bakılırsa konuşmanın çoğunu duymamıştı. Televizyon sesleri bastırmış olmalıydı.
''Hiçbir şey'' diye mırıldandı Natalie. ''Yalnızca eski bir tanıdık.''
Oscar Wilde'in arabasında kıpırtısız oturuyordu. Anahtar kontaktaydı ve radyo açıktı. Bildiği bir klasik müzik eseri çalıyordu. Mozart, en sevdiği besteci. Bazen hala profesörün plakçaların önündeki koltuğunda otururkenki halini gözlerinin önüne getirebiliyordu. Mozart bir dahiydi Oscar, ama babası Leopold olmadan bir hiç olurdu. Amacı ya da yönü olmayan başka bir mucize çocuk olurdu. Bu bir rol modeline sahip olmanın önemini gösteriyor değil mi? Profesör bir elini oğlunun kafasına koyup sanki bir köpekmiş gibi ilgisizce pışpışlamıştı. Ancak bu anı sonlara doğru hep bulanıklaşıyordu. Profesör yaşlanmıştı ve saçları dökülmüştü ve şimdi koltuğunun yanında başka bir çocuk vardı. Şöminede bir ateş yanıyordu. Alevler pencerelerden yansıyınca ateş sanki bahçedeymiş gibi oluyordu. Koca alevler gökyüzüne uzanıyorlardı. Wallin parçanın ortasında radyo kanalını değiştirdi ve torpido gözünden bir takip cihazı çıkardı. Bir düğmeye bastı ve küçük yeşil bir lamba birkaç kere yanıp söndü. Sonra Wallin gölgeliği indirdi ve küçük aynada yansımasını yakaladı. Onu ezip geçebileceklerini, ona bir hiçmiş gibi davranabileceklerini sanmışlardı. Bu kısmen kendi hatasıydı. Fazla nazik, fazla affedici davranmıştı. Hala kurallar olduğunu ve herkesin onlara uyduğunu sanmıştı. Ama artık işin aslını, kazanmak isteyen bir adamın ne yapması gerektiğini öğrenmişti. Büyük başarılar elde etmek için büyük başarısızlıklar yaşamaya hazır olmalıydı. Kapıyı açıp sokakta yürümeye başladı. Natalie'nin arabasını bulması 2 dakika bile sürmedi. Takip cihazını çamurluğun altına iliştirmesi daha da kısa sürdü.
...31. bölüm... Natalie kreşin kapılarının önündeki otoparkı gözden geçirdi. Yerlerin yarısı kapılmıştı ama araçların hiçbiri benzin istasyonunda ya da Cassandra ile Tindra'nın yaşadığı yerde yaptığı gizli yürüyüşlerinde gördüğü polis arabalarından değildi. Artık rutinlerini öğrenmişti. Cassandra'yı işten alan polis arabasının kreşin küçük kapısının dışında durduğunu ve 2 polisin Cassandra'yı oyun alanı tarafından dikdörtgen binaya götürdüğünü biliyordu. Adamlar nöbet tutuyorlardı ama Atıf'ı, yani kulağının yarısı eksik 2 metrelik bir haydudu bekliyorlardı. Natalie bu betimlemeden alabildiğine uzaktı. Diğer bir deyişle iş oldukça kolaydı. Natalie'nin hafta sonunu geçirdiği şekilde Cassandra'nın kaldığı mahallede Norwich yürüyüş batonlarıyla egzersiz yapıyormuş gibi yapıp dolanmaktan daha zor değildi. Yine de Natalie ellerinin hafifçe titrediğini hissetti. Wally'nin önceki akşamki ziyareti onu huzursuz etmişti. Adam onu daha önce de tehdit etmişti fakat evine hiç gelmemişti. Ve daha önce suratının önünde kahrolası bir şok cihazı da sallamamıştı. Natalie halinden memnun olmalıydı. Seyahat takımını hazırlaması bir yana tam da yapmak istediği şeyi başarmıştı. Wally'ne en zayıf olduğu yerden vurmuştu. Ama Wally'nin öfkesi onu korkutuyordu. Atıf evde olmasaydı neler olurdu? Neyse ki ülkede bu sorunun cevabını keşfedecek kadar kalmayı düşünmüyordu. Ve gitme zamanı gelene kadar kapısını kimseye açmayacaktı. Saatine baktı. 5'e 5 vardı. İçeri girme vakti gelmişti. Arabadan çıktı. Ayakkabısının topukları küçük otoparkın asfaltında yankılandı. Ceket ve elbise, koyu çerçeveli gözlükler, makyaj, açık saç. Onu keşif turlarında çeşitli egzersiz kıyafetleri içinde gören kimse şimdi tanıyamazdı. Oyun alanında patikanın ortasında duran hula hopların çevresinden dolaştı. Uzaktan çocukların kahkahaları ve çığlıkları duyuluyordu. Kapıyı açtı ve kendini koridorda buldu. Bir an için hangi yöne gideceğinden emin olamadı, sonra sola döndü. Üzerlerinde küçük fotoğraflar ve isim plakaları bulunan ufak dolapların ve askıların bulunduğu bir yere vardı. Tindra Nigren yazılı olanı buldu.
ve altında annesinin ismini gördü. Ceketi ve sırt çantası dolabın altındaki kancalardan sarkmaktaydı. Şimdi beklemesi gerekiyordu. Koridorda biraz ötede bir sandalye vardı. Natalie çantasından kalem kağıt çıkardı. Oturup kağıtları dolduruyormuş gibi yaptı. Cassandra tam 6 dakika sonra ortaya çıktı. İnce havalı bir polis onun 1-2 metre ardından geliyordu. Ama neyse ki kapı eşiğinde durdu. Natalie'yi şöyle bir süzüp onu sümüklü yavrusunu almaya gelmiş başka bir anne olarak görmezden geldi. Natalie ayağa kalktı. Tindra'nınkinin yanındaki dolaba gitti ve içindeki kıyafetleri düzenlermiş gibi yapmaya başladı. Cassandra dedi başını kaldırmadan sessizce. Bunun üzerine kadın durdu ve bir an için korkar gibi oldu. Ancak Natalie'nin görünüşü onu rahatlatmışa benziyordu. Merhabalar dedi. Sen Linnea'nın annesisin değil mi? Natalie başını iki yana salladı. Ah tabii ya ne aptalım. Ellen'in annesi demek istedim. Cassandra hafifçe gülümsedi ve Natalie elinde olmadan onun ne kadar bitkin göründüğünü fark etti. Gözleri aynı anda hem yorgun hem de dikkatli gibiydi. Natalie yine başını iki yana salladı sonra da kapıdaki polise hızlıca bir göz attı. Ben Atıf'ın bir arkadaşıyım. Benden seninle konuşmamı istedi. İsim Cassandra'yı ürpertti. Korku gözlerine geri dönmüştü. Al. Natalie ona dikkatli bir şekilde bir zarf uzattı. Elini polisin göremeyeceği kadar aşağı indirmişti. Cassandra uzatılan ele sanki bir bombaymış gibi baktı. Al hadi dedi Natalie. Bu sadece idare etmen için. İyi olduğundan emin olmak istiyoruz. Natalie zarfı salladı ve Oscar Wilde'nin annesinin parasını başkasına vermesinin ne kadar ironik olduğunu düşündü. Atıf ikinize yardım etmek istiyor diye devam etti. Sizi ülkeden çıkaracak. Başka bir yerde temiz bir başlangıç yapın istiyor. Natalie gözünün ucuyla bir hareketlenme yakaladı ama bu sadece polise merhaba deyip yanından geçerken gülümseyen bir öğretmendi. Irak'a mı götürecek? Cassandra başını iki yana salladı. Unut gitsin. Burka giymeye hiç niyetim yok. Sen muhtemelen Suudi Arabistan'la karıştırıyorsun. Ama iki ülkede de seçenekler arasında değildir diye tahmin ediyorum. Önemi yok. Cassandra zarfı kapıp el çantasına atıverdi. Sen de kimsin zaten? Kız arkadaşı mı? Natalie alaycı ses tonunu hemen tanıdı. Çekici kız, sıradan kızla konuşuyor. Güzellik piyangosunda şans yüzüne gülmedi diye ona bir acıma objesi olarak bakıyor. Dediğim gibi bir arkadaşıyım dedi Natalie. Ah tamam, kız olan bir arkadaşı. Cassandra Natalie'nin sinirini hiç de yatıştırmayan bir şekilde gülümsedi. Atıf'a söyle bizi önemsiyorsa Susanna ile Eldar'a istediklerini versin. Sonra her şey yoluna girecek. Cassandra'nın kendine güveni her cümleyle artıyordu. Gülünce bir dizi kusursuz Hollywood dişi ortaya çıktı. Natalie kendini zorlayıp gülümseyişe karşılık verdi. Birkaç saniye nefesini tuttu. Pekala dinle. Olay şöyle. Atıf İsveç'in en iyi korunan hapishanelerinden birinden kaçtı ve kaçarken yüklü bir meblağ paraya da kondu. Yapması gereken ilk şey buradan uzaklaşmaktı. Ben öyle yapardım. Eminim sen de öyle yapardın. Sesi hoşnutsuzlukla yüklüydü ve devam etmeden önce bir es vermek durumunda kaldı. Ebu Hamza'nın kafasını neden uçurdular biliyor musun? Karşısındaki kadının tepkisini memnuniyetle inceledi. Hayır mı? Çünkü başka suçlulardan para çalıyordu ve o parayı sana harcıyordu. En azından bazı insanlar böyle düşünüyor. Bu rezil piç kurularının canları zaten sıkkın ve şimdi senin ne kadar çok şey bildiğini, yaşlı bunağa çektiğin saksolar sayesinde sağlam bir birikim edinip edinmediğini merak ediyorlar. O yüzden polisin seni takip etmeyi bırakışından 10 dakika sonra neler olacağını tahmin edebiliyorsundur. Natalie açıklaması sonuca ulaşırken karşısındaki kadının giderek çöktüğünü gördü. Tüm kendine güveni tükenmiş ve korku tüm kudretiyle geri dönmüştü. Natalie neredeyse onun için üzüldü ve zaten devrilmiş birini tekmelediği için kendinden utandı. Ama Cassandra'nın kendisi kaşınmıştı. ''Atıf'ın yaptığı her şey sizin için.'' dedi Natalie sessizce. Cassandra'nın kendisine bakmasını bekledi. ''Tindra ve senin için. O yüzden Atıf'ın dediğinin yarısı kadar bile akıllıysan şimdi beni tüm dikkatinle dinle.'' 23. Ayrımın sonu. Sayfa 257.